Ayrım 15, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 185, 3. Bölüm. Timothy Edwards can kulağıyla dinliyordu. McCready'nin anlatma ve değerlendirmesi yarım saat sürdü. Sözünü bitirdiğinde Edwards, "Armağana kesinlikle inanıyor musun?" diye sordu. McCready bu soruyu bekliyordu. Armağan bir sis ajanına 4 yıl önce Danimarka'da başvurup onlar için çalışmak istediğini söylemişse de yaşadıkları yer bir gölgeler ve kuşkular dünyasıydı. Ne kadar uzak olsa da Armağan'ın bir ikili ajan olduğu ve hala Moskova'ya bağlı olduğu olasılığı hiç gözden uzak tutulmazdı. Hele Orlov'a karşı bu suçlamayı yaptıktan sonra. 4 yıl oldu dedi McCready. Armağan'ın verdiği her şey bilinen her ölçüye göre 4 yıldır sınanıyor. Doğru, ancak bu durum kuzenlerimizce duyulacak olursa onlar kendi adamlarının gerçek olduğunu bizimkinin yalan söylediğini iddia edeceklerdir. Onlara armağandan söz etmemiz gerekmez dedi McCready. Kensington Palace Gardens'taki elçilikteki Rus ajanını korurdu. Üstelik armağan artık kendi zamanının kalmadığına inanıyor. Moskova'da bir yerde sızıntı olduğu hakkındaki kuşkuların arttığını hissediyormuş. Böyle bir şeyi düşünmeye başladıklarında Londra istasyonlarına gelmeleri ancak bir zaman sorunudur. Armağan bize kesin olarak geldiğinde kuzenlerle ancak o zaman yüzleşebiliriz. Şu anda bilenlerin sayısını çoğaltmak çok tehlikeli olur. Edward bir karara varmıştı. Tamam Sam dedi ama bu konuda başkanla görüşeceğim. Şu anda kabine bürosuna git. Onu daha sonra bulurum. Seninle daha sonra konuşuruz. Edwards'ın başkan Sir Christopher ile öğle yemeğini başkanın en üst kattaki odasında yediği sırada Cambridgeshire ilçesinin Huntington kentinin kuzeyindeki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Alconbury üssüne askeri bir uçak indi. Uçak New Jersey'deki Trenton üssünden yolcularını gece yarısı karanlığında gizlice almış ve yola çıkmıştı. Calvin Bailey Alconbury'yi seçmekle akıllılık etmişti. Üst Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 527 saldırgan filosunun F-5 savaş uçaklarının üssüydü. Bu uçaklar Rusların MiG-29'larını andırdıkları ve manevralarda Sovyet uçakları olarak kullanıldıkları için bu adı almışlardı. Pilotların hepsi Sovyetlerin savaş taktiklerini bilirler ve havadayken birbirleriyle sürekli Rusça konuşurlardı. Silahları ve roketleri ancak elektronik isabet ve ıskaları gösterecek biçimde donanmıştı. Bunların dışında uçuş giysileri, işaretleri, armaları, manevraları ve kullandıkları terimler hep Ruslarınkilerin eşiydi. Ruth, Orlov, Kroll ve diğerleri uçaktan indiklerinde üzerlerinde saldırgan filosunun uçuş elbiseleri vardı. Kimseye görünmeden tek başına diğerlerinden ayrı duran bir katlı bir binaya yerleştiler. Burada yatak odaları ve bir mutfak, toplantı odaları ve Albay Orlov'un sorgulamasında kullanılacak olan dinleme araçları yerleştirilmiş özel bir oda vardı. Roth üst komutanıyla konuşup İngiliz ekibinin ertesi sabah üsse alınmalarını sağlama bağlamıştı. Amerikalılar bundan sonra yattılar. Edwards saat 3'te McCready'ye telefon edip kendisini çağırdı. Öneriler kabul edildi dedi. Armağan'ın gerçeği söylediğine ve Amerikalıların elinde sahte bir ajan olduğuna inanıyoruz. Orlov'un neden burada olduğunu anlamış değiliz. Şu anda çok sağlam bilgiler verdiğinden kuzenlerimizin bize inanmaları olanaksız. Hele değil Armağan'ın kimliğini, varlığını bile kabul edemeyeceğimiz için buna kesinlikle inanmayacaklardır. Şimdi nasıl davranmamızı önerirsin? Onu bana verin dedi McCready. Kendisini sorguya çekme hakkımız var. Adamın başındaki Joe Roth'u iyi tanırım. Aptal değildir. Belki de Roth itiraz edene kadar Orlov'u epey sıkıştırabilirim. Bir kuşku tohumu ekebilirim sanıyorum. Kuzenler adamın göründüğü kişi olmadığını düşünmeye başlayabilirler belki de. Tamam dedi Edwards, iş senindir. Edwards bunu sanki kendi kararıymış gibi bir iyilik yapıyormuş gibi söylemişti. Oysa yıl sonunda emekliye ayrılacak olan başkanla yemeği hiç de rahat geçmiş değildi. Sia ile mükemmel kişisel ilişkileri olan başkan yardımcısı Edwards, bir gün Sia'nın da onayının kendisinin başkan koltuğuna oturmasında yararlı olacağını düşünürdü. Edwards yemekte McCready'nin yerine daha az usta ama daha az kırıcı birini önermişti. Oysa Sir Christopher Orlov'un sorgusunu McCready'nin yapmasında ısrar etmişti. McCready ertesi sabah arabayla Alkenbury'e doğru yola çıktı. Arabayı Dennis Gaunt sürüyordu. Edwards, McCready'nin Gaunt'un da Rus'un sorgulamasında bulunması isteğini kabul ettirtmişti. Arabanın arkasında MI5'ten bir kadın oturuyordu. Güvenlik servisi sorgulamada kendi ilgi alanları olan İngiltere'de Ruslar hesabına çalışanlar hakkında bilgi elde edileceği gerekçesiyle bir memur bulundurmak istemişti. Alice Daltrey 30-35 yaşlarında güzel ve çok akıllı bir kadındı. McCready'ye karşı korku ve hayranlık karışımı bir saygı duyduğu belliydi. Kendi kapalı dünyalarında bilmesi gerekenler kurulunun işlemesine karşın bir yıl öncesinin Pankratin olayının haberi ağızdan ağıza yayılmıştı. Arabadaki güvenli telefondan Londra ile konuşabilirdi. Orlov ile konuşmalarda Londra ile konuşmayı gerektirecek noktalar her an çıkabilirdi. McCready yol boyunca gözlerinin önünden akıp giden yaz sabahını seyrederek pek az konuşuyor, İngiltere'nin bu mevsimdeki güzelliğine bir kere daha hayran oluyordu. Bir yandan da Armağan'ın söylediklerini düşünüyordu. Rus'a bakılırsa kendisi birkaç yıl önce bir aldatmaca operasyonunun ilk aşama çalışmalarında bulunmuştu. Şimdi Orlov bu operasyonun son aşaması olabilirdi. Operasyonun kod adı Potemkin projesiydi. KGB'nin kara mizahının bir örneği diye düşündü McCready. Operasyon adını ne Potemkin zırhlısından ne de zırhlıya adını veren Mareşal Potemkin'den değil, Potemkin köylerinden almıştı. Yıllar önce Rusya'nın gördüğü en acımasız diktatör olan Büyük Katerina yeni fethedilen Kırım'ı ziyaret etmişti. Başbakanı Potemkin Çariçe'nin terme çatma kulübelerde yarı çıplak yaşayan halkı görmesini istemediği için önden marangozlar, duvarcılar ve boyacılar göndermişti. Bunlar kulübelerin ön cephelerini yeniden yapmışlardı. Uzağı pek göremeyen Çariçe bu pırıl pırıl evlerin pencerelerinden kendisine el sallayan mutlu köylüleri görünce çok sevinmişti. Daha sonra yapılan eklemeler sökülüp alınarak kulübeler eski hallerinde bırakılmışlardı. İşte bu aldatmacaya Potemkin köyleri denmişti. Hedefleri SİHA'dır demişti Armağan. Tam olarak kimin hedef seçildiğini ya da aldatmacanın nasıl yapılacağını bilmiyordu. O ilk aşamada operasyonu düzenleyen kendi bölümü değildi. Kendilerinden ancak bir konuda yardım istenmişti. Ama artık uygulamaya konulan Potemkin olmalı demişti. Bunun iki kanıtı olacak. Orlov'un verdiği bilgilerin hiçbiri Sovyet çıkarlarına büyük ve onarılması olanaksız bir darbe indirmeyecektir. İkincisi de CIA içinde büyük bir moral kaybı görülecektir. McCready şu anda bu ikincisinden pek uzaktayız sanırım diye düşündü. Urchenko olayının sıkıntısından kurtulan Amerikalı dostları şimdi bu yeni kaynaklarıyla havalarda uçuyorlardı. McCready diğer nokta üzerinde durmaya karar verdi. Üssün kapısında McCready gerçek adının yazmadığı bir kimlik göstererek Joe Roth'u istedi. Roth birkaç dakika sonra bir hava kuvvetleri cipiyle geldi. Sam, seni gördüğüme memnun oldum.
Ben de Joe, epey uzun bir tatil yaptın.
Kusura bakma, açıklama yapacak fırsat tanımadılar. Adamı ya kaptığım gibi götürecektim ya da elden kaçıracaktım.
Önemi yok, her şey açıklandı nasıl olsa. Sana meslektaşlarımı tanıştırayım.
Roth arabanın camından uzanarak Gaunt ve Daltrey ile el sıkıştı. Rahat ve konuşkandı. Bir sorun görmüyor, İngilizlerin de bilgileri paylaşacaklarına seviniyordu. Gelenlerin işlemlerini kısa zamanda bitirdikten sonra CIA ekibinin bulunduğu binaya gittiler. Pek çok askeri bina gibi burası da kullanım biçimi düşünülerek inşa edilmiş, mimari güzelliğine bakılmamıştı. Uzun bir koridor binayı ikiye bölüyor, koridora yatak odaları, yemekhane, mutfaklar, tuvaletler ve toplantı odalarının kapıları açılıyordu. Binanın çevresini kuşatmış olan 10-15 hava kuvvetleri polisi silahlıydılar. McCready içeri girmeden çevresine bakındı. Kendilerinin pek dikkati çekmemelerine karşın üst personelinin çoğunun merakla silah nöbetçilere baktıklarını gördü. Gaunt'a
Eli dürbünle herhangi bir KGB ajanına burada olduklarını göstermek için sanki diye söylendi. Rod kendilerini ortalarda bir odaya soktu. Odanın pencereleri ve panjurları kapalıydı. Yalnızca elektrikle aydınlanıyordu. Ortadaki bir sehpanın çevresine koltuklar yerleştirilmişti. Not alacaklar için de duvarların önüne iskemleler ve masalar konulmuştu. Rod konuklarına koltuklara oturmalarını işaret edip kahve ısmarladı. ''Önceden konuşmak istemiyorsunuz, gidip Ozan'ı getireyim.'' dedi. McCready başını salladı. ''İşimize baksak daha iyi Joe.'' Rod çıkınca McCready, Gaunt ile Daltrey'e duvar dibindeki iskemlelere oturmalarını söyledi. Verdiği mesaj açıktı. ''Dikkat edin, dinleyin ve hiçbir şey kaçırmayın.'' Joe Rod kapıyı açık bırakmıştı. McCready koridorun ilerisinde Bridge Over the Rivers melodisini duydu. Biri kaset çaların düğmesini çevirince ses kesildi. Rod eşofman pantolonlu ve polo kazaklı tıknazca bir adamı içeri soktu. ''Sam, seni Albay Piotr Orlov'la tanıştırayım. Peter, bu da Sam McCready.'' Rus ifadesiz gözlerle baktı McCready'ye. Adını duymuştu. KGB'nin üst düzey yöneticilerinin hepsi duymuşlardı McCready'nin adını. Ama yüzünden hiçbir şey belli etmedi. McCready elini uzatarak adama doğru yürüdü. ''Sayın Albay Orlov, çok memnun oldum.'' Kahve getirilince yerlerini aldılar. McCready Rot'un yanına, Orlov'un karşısına oturdu. Yandaki bir sehpa üzerindeki ses alma aygıtı çalışmaya başladı. Önlerinde dikkati dağıtacak mikrofonlar yoktu. McCready ilk bir saat yumuşak bir sorgulamaya başladı. Orlov soruları rahatça yanıtlıyordu. Ancak o bir saatten sonra McCready'nin giderek şaşırmakta olduğu gözlendi. ''Bunların hepsi çok iyi.'' dedi. ''Ama bence küçük bir sorun var. Hatta bunu herkesle paylaşıyorum da diyebilirim. Bize sadece kod adlarını söylüyorsunuz. Dış işlerinin bir yerinde ajan yaban kazı, deniz kuvvetlerinde bir subay ya da bir sivil olan ajan kerkenez örneğin. Bu adlardan yürüyerek bu insanlar ne bulunur ne de tutuklanır.'' ''Bay McCready, daha önce de açıkladığım gibi benim illegaller müdürlüğünde çalışmam 4 yıl önceydi. Uzmanlık alanım Güney ve Orta Amerika'ydı. Batı Avrupa, İngiltere ve Amerika dosyalarına giremiyordum. Bunlar herhalde burada da olduğu gibi çok gizliydi.'' ''Haklısınız ama ben daha çok sizin planlamadaki zamanınızdan söz ediyorum. Bizim anladığımız kadarıyla bu bölüm yabancı ülkelere sızacak ajanlara yeni kimlikler, geçmişler falan hazırlar. Aynı zamanda nasıl bağlantı kurulacağı, bilgilerin nasıl iletileceği, paranın nasıl ödeneceğini falan düzenleyen makamdır. Hangi bankalar kullanılacak, ne kadar para ödenecek, bu ödemelerin zamanları, masraflar, bütün bunları unutmuş görünüyorsunuz.'' ''Ben planlamada illegaller müdürlüğünden bile daha önce bulundum. 8 yıl geçti aradan. Banka hesapları 8 rakamlı sayılardır. Bunların hepsini hatırlamak olanaksızdır.'' Orlov'un sesinde bir sertlik vardı. Sinirlenmeye başlamıştı. Rod kaşlarını çattı. McCready sanki yüksek sesle düşünüyormuş gibi. ''Bir tek numara bile değil.'' dedi. ''Bir tek banka hatta.'' ''Sam!'' Rod heyecanla öne eğildi. ''Ne demek istiyorsun?'' Albay Orlov'un son 6 haftadır verdiği bilgilerin Sovyet çıkarlarına gerçekten çok büyük ve onarılması olanaksız bir zarar verip vermeyeceğini saptamaya çalışıyorum. ''Sen neden söz ediyorsun öyle?'' Orlov içerlemiş bir halde ayağa fırlamıştı. ''Sovyetlerin askeri planlaması, konuşlandırılması, silah düzeyleri, hazırlık durumları, kişileri hakkında saatlerce ifade verdim. Afgan Savaşı'nın ayrıntıları, Orta ve Doğu Amerika'da şimdi sökülmüş olan ağları. Siz de bana şimdi sanki bir suçluymuşum gibi davranıyorsunuz.'' Roth da ayağa kalkmıştı. ''Sam, seninle özel olarak 1 dakika konuşabilir miyiz? Dışarıda.'' Roth kapıya yürüdü. Orlov oturup kederli bakışlarını yere dikti. McCready kalkıp Roth'un ardından yürüdü. Daltrey ve Gaunt donmuş bir halde masaları başında kaldılar. Ses alma makinesinin başındaki genç ajan makineyi kapattı. Rod binanın dışındaki çimenliğe varana kadar hiç durmadı. Sonra McCready'ye döndü. ''Sam, sen ne yaptığını sanıyorsun?''
MacReady omuzlarını silkti. Orlov'un iyi niyet sahibi olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Onun için geldim zaten.
Bak şu konuda anlaşalım dedi Rod gergin bir sesle. Sen Rod'un gerçek olup olmadığını anlamak için burada bulunmuyorsun. Biz o işi yaptık. Hem de birkaç kere. Onun gerçek olduğuna ve bize yardım için elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Sen burada CIA başkanının izniyle Ozan'ın verdiği bilgilerden yararlanmak için bulunuyorsun. Hepsi o kadar.
MacReady çitin dışında dalgalanan buğday başaklarına baktı. Onun verdiklerinin değeri sence ne Joe diye sordu.
Pek çok. Dediği gibi Sovyetlerin askeri konuşlandırılmaları, silah düzeyleri, planları.
Ki bunların hepsi hem çok çabuk hem de çok kolaylıkla hemen değiştirilebilir. Eğer bunları sana anlattığını biliyorlarsa.
Ve Afganistan dedi Rod. MacReady konuşmadı.
CIA'dan meslektaşına Armağan'ın 24 saat önce kendisine söylediklerini söyleyemiyorsa da adamın sesini kulağının dibindeymiş gibi yine duyuyordu.
Sam, Moskova'daki bu yeni adamı Gorbaçov'u tanımazsın sen ama ben tanırım. Genel sekreter olmadan buraya Bayan Thatcher'ı ziyarete geldiğinde sadece bir politbüro üyesiydi ve onun güvenlik işleriyle ben uğraşıyordum. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Olağan dışı biri, çok açık ve çok dürüst. Sözünü ettiği bu perestroika, bu glasnost, bunların ne demek olacağını biliyor musun dostum? 2 yıl sonra 1988 ya da 1989'da bütün bu askeri ayrıntıların hiç önemi kalmayacak. Orta Almanya Ovası'ndan saldırıya geçecek değil Gorbaçov. Gerçekten de Sovyet ekonomi ve toplumunu yeniden yapılanma çalışmasına sokacak. Bunda başarısız olacak kuşkusuz ama bunu yapmaya da çalışacak. Afganistan'dan, Avrupa'dan çekilecek. Orlov'un Amerikalılara söylediği her şey 2 yıla kalmadan arşivlere gömülecek. Ama sırası geldiğinde büyük yalan çok önemli olacak. Hem de 10 yıl için dostum. Büyük yalanı bekle. Gerisi KGB için hesaplı bir fedakarlıktır. Benim eski meslektaşlarım satrancı çok iyi oynarlar.
Ve Güney Amerika'daki casusluk ağları dedi Rod. Meksika, Şili ve Peru'da onlarca Sovyet casusu yakalandı.
Hepsi de yerel kişiler. Aralarında bir tek Rus bile yok. Yorgun ve işe yaramaz, açgözlü ajanlar, düşük çaplı muhbirler, feda edilebilir kişiler.
Rod dikkatle bakıyordu yüzüne. Yani sence herif sahte mi diye fısıldadı. İkili ajan mı sence? Bunu nereden çıkardın Sam? Yoksa bizim bilmediğimiz bir kaynağın mı var?
Öyle bir şey yok dedi MacReady. Rod'a yalan söylemek istemezdi ama emirlere karşı çıkamazdı. Aslında Armağan'ın verdiği bilgiler 7 ayrı kaynaktan geliyormuş gibi CIA'ya aktarılırdı.
Ben onu sıkıştırmak istiyorum. Bir şeyleri kendine sakladığından eminim. Sen aptal değilsin Joe. Kalbinin derinliklerinde senin de böyle bir izlenim elde ettiğinden eminim.
O hedefini bulmuştu. Rod aynen öyle düşünüyordu. Başını salladı.
Pekala, sıkıştıralım öyleyse. Ne de olsa buraya tatile gelmedi. Epey de dayanıklı ha. Yürü gidelim haydi.
Saat 12'ye çeyrek kala sorguya yeniden başladılar. MacReady İngiltere'deki Sovyet ajanları konusuna döndü.
Birini söyledim zaten dedi Orlov. Eğer kim olduğunu bulabilirseniz. Ajan Juno denilen kişi, Croydon'daki Midland Bankası'nda hesabı olan adam.
Onu bulduk dedi MacReady. Adı Anthony Milton Rice'dı.
Gördünüz mü dedi Orlov.
Neden öyle konuştun diye sordu Rod. Sanki ölmüş gibi.
Öldü de onun için.
Bilmiyordum dedi Orlov. Yıllar geçti aradan.
Sorunlarımdan biri de bu dedi MacReady. Adam yıllar önce ölmedi. Dün sabah öldü. Daha doğrusu sorgu ekibi kendisini bulmadan 1 saat önce öldürüldü.
Odaya şaşkın bir sessizlik çökmüştü. Rod öfkeyle ayağa fırladı. 2 dakika sonra yine binanın dışındaydılar.
Sen ne oyunlar oynuyorsun sen? Bunu bana söyleyebilirdin.
Orlov'un tepkisini görmek istedim. Sana söyleseydim bu haberi ona sen verebilirdin.
Tepkisini gördün mü?
Hayır, ben sana bakıyordum.
Hiçbir tepki göstermedi. Onun çok şaşıracağını sanıyordum.
Sinirleri çelik gibidir dedi Rod. Tam bir profesyonel. Bir şey göstermek istemiyorsa göstermiyor. Senin söylediğin doğru mu peki? Adam gerçekten öldü mü? Yoksa blöf mü yapıyordun?
Öldü Joe. İşe giderken sokak serserilerinden biri tarafından bıçaklandı. Şimdi bir sorun olduğunu anladın mı?
İngilizler tarafından bir sızıntı olabilir.
MacReady başını salladı. Bunun için zaman yoktu. Böyle bir cinayeti düzenlemek epey zaman alır. Biz adamın kimliğini 24 saatlik bir çalışmanın sonunda ancak önceki gece saptayabildik ve dün sabah da sorguya çekilecekti. Arada sızıntı olabilecek hiç zaman yoktu. Orlov'un verdiği bilgilerin ne olduğunu anlatsana bana.
Önce doğruca Calvin Bailey'e gider, elden sonra analizcilere gider, en sonra da müşterilere.
Orlov bizim savunma bakanlığında casusları olduğunu ne zaman söyledi?
Roth anlattı. 5 gün dedi MacReady. Bize varana kadar 5 gün geçti yani. Bu kadar zamanda da...
Hala dur bakalım diye Roth itiraz etti. Bu da bize 3 seçenek tanıyor diye MacReady devam etti. Ya müthiş bir rastlantı, ki bizim meslekte rastlantıya pek inanılmaz, ya seninle telefax memuru arasında bir yerde bir sızıntı var. Ya da bu bir düzenlemeydi ve cinayet belirli bir günün belirli bir saati işlenmek üzere tasarlanmıştı. Cinayetten belki 1 saat önce Orlov birden bir şeyler hatırlıyor ve iyiler kendilerini toparlayamadan açıklanan ajan öldürülüyor.
Bizim tarafta bir sızıntı olacağına inanmıyorum dedi Roth ve Orlov'un sahte olduğuna da inanmıyorum.
Yanına dönelim öyleyse.
15. ayrımın sonu. Sayfa 195.